Ayrım 34, sayfa 424. D. Bütçe. Cihan'ın iktisat buhranı ile beraber İsmet Paşa hükümeti 1930 yılına şöyle bir bütçeyle girdi. Bizde denk bütçe ilk olarak fakat nazari olarak 1926-1927 bütçesinde sağlandı. Gelir 194.580.000, gider 194.580.000. Fakat aynı yıl tahsilatın 202.239.000 lira olmasına karşılık fiilen harcanan 198.951.000 liraydı. Gelir 222.732.000 lira. Tahsilat 217.451.000 lira. Gider 242.982.000 lira. Fiili harcama 210.429.000 lira. Bu rakamları altın veya İngiliz lirası ortalamasına çevirirsek yuvarlak olarak İsmet Paşa hükümeti 20 milyon altın liralık bir bütçe potansiyeliyle çalışacak demekti. Dışarıdan hiçbir yardım ve kredi alınmazdı. Dünya buhranı derinleşiyordu. Köylünün tediye kabiliyeti buhran dolayısıyla düşmüştü. Halbuki demir yolları inşa ve satın alınması işlerine girişilmişti. Sanayileşme hareketi başlamıştı ve daha önce buna benzer diğer şartlara bakılırsa 1930 yılına girerken İsmet Paşa'nın kendisine sunulan bu bütçe durumu karşısında pek de şevkli dakikalar yaşamadığını hükmedilebilir. Kaldı ki aynı yıl hükümet gelirlerinden 30 milyon 16 bin liranın düğünü umumi olarak bütçeden ayrılan 1926 10 milyon 136 bin, 1927 6 milyon 874 bin, 1928 13 milyon 468 bin, 1929 32 milyon 189 bin, 1930 30 milyon 16 bin, 1931 26 milyon 450 bin, 1932 49 milyon 705 bin. Son tanzim olunan ve henüz Millet Meclisi'nde müzakere edilen bütçede bu faslın tahsisatı 45 milyon liraydı. Bunun içinde muhtelif devlet düyunatı ile eski Osmanlı idaresinden müdevver borçlar vardır. Osmanlı borçları taksit olarak ayrıldığını ve milli müdafaanın 63 milyon çekeceğini de düşünmek icap eder. İsmet Paşa bütçenin yetersizliğini daima belirtmiştir. Mesela 1934-35 mali yılı bütçesi konuşmalarındaki şu cümleleri buraya alabiliriz. Bu hakikati açıkça söylemeliyiz. Bütçemiz büyük ve pek mühim olan devletimizin vaziyetine ve ihtiyaçlarına yetmemektedir. Bütçe muvazenesi demek, bütçenin ihtiyacı ve maksadı kifayeti demek değildir. Mektebe, ziraat ve sanayi ve memleket müdafasına kafi gelmeyen bir bütçede de muvazene olabilir. Fakat bu muvazene, mektep açmamaklığın, tarlaları sulamamanın, yolları, fabrikaları inşa etmemenin, hülasa hastaları tedavisiz bırakmanın zararlarını ve tehlikelerini izah edemez. 1930'dan sonra ise devletin ihtiyaçları daha da artmış olmasına rağmen bütçeler artmadı. Tersine olarak geriledi. Hatta 1930 bütçesinde bile ancak 1937'de erişildi. Ama bütçede denge tam muhafaza edilememiş olsa bile bir mali çöküntü de olmadı ve İsmet Paşa bütçede muvazene gayesini daima bir ahlak prensibi olarak savundu. Bu devrede İsmet Paşa'nın bütçe dengesine fazla bağlı kalmasını tenkit eden cereyanlar olmuştur. 1930-1939 arasında bütçemizin seyri şöyledir. 1000 lira. Yıl 1930, gelirler 222.732, tahsilat 217.451, giderler 222.646, fiilen harcanan 210.129. Yıl 1931, gelirler 186.705, tahsilat 165.227, giderler 186.582, fiilen harcanan 181.861. Yıl 1932, gelirler 169.354, tahsilat 186.816, giderler 169.146, fiilen harcanan 212.011. Yıl 1933, gelirler 170.477, tahsilat 174.296, giderler 170.474, fiilen harcanan 173.608. Yıl 1934, gelirler 184.081, tahsilat 207.277, giderler 184.075, fiilen harcanan 228.858. Yıl 1935, gelirler 195.013, tahsilat 231.391, giderler 195.011, fiilen harcanan 259.589. Yıl 1936, gelirler 212.764, tahsilat 271.078, giderler 273.348, fiilen harcanan 252.452. Yıl 1937, gelirler 231.020, tahsilat 314.170, giderler 231.017, fiilen harcanan 287.183. Yıl 1938. Gelirler 231.020. Tahsilat 322.923. Giderler 249.954. Fiilen harcanan 303.808. Yıl 1939. Gelirler 261.110. Tahsilat 289.721. Giderler 261.064. Fiilen harcanan 387.229. Mesela Kadro dergisindeki 500 milyon liralık Türk bütçeleri yazılarımız bu arada gösterilebilir. Şevki Süreyya Aydemir, açık bütçeden mütevazin bütçeye ve mütevazin bütçeden zengin bütçeye. Kadronu 27.439 ve diğer bütçe ile ilgili tahlillerimiz. Bu fikirlerin o zaman önemli yankıları uyandırdığını da kaydetmeliyiz. Ama dengeli bütçe hassasiyetin dışına çıkmak ve karşılığı olmasa da zaten Türk parası aslında karşılıksızdı. Müstahsil maksatlara tahsis edilecek emisyonlar yapmak, yani proje finansmanları suretle geniş inşa ve yatırım işlerine geçerek milli emeği bu maksatta seferber etmek ancak iktisadi alanda inkılapçı bir hamle olabilirdi ki bu hareket İsmet Paşa'nın formalist hükümet nizamına olan bağlılığı ile yürütülemezdi. Fakat öyle sanıyorum ki eğer yürütülebilseydi Türkiye sanayileşme ve teçhizatlanma işini daha o zaman geniş ölçüde başarır ve o zaman revaçta olan devletçilik kuruluşunu geniş bir temel üzerine oturtarak bugüne kadar gelen ve gittikçe genişleyen sosyal çatışma ve çelişme unsurlarından kısmen kurtulmuş olurdu. Kaldı ki o buhran yıllarında Avrupa'da makinaların bedeli adeta sıfıra inmişti. Nispeten yeni denilebilecek fabrika tesisleri Güney Amerika'ya, Balkanlara ve Uzak Doğu'ya yok pahasına ve uzun vadelerle taşınıyordu. Bu büyük mesele ve o şartlar içinde sanayimizi bedavaya kurabileceğimiz yolundaki görüşlerimi gene Kadro dergisinde ve makinaların muhacereti başlıklı inceleme yazısında açıkladım. O zaman dikkate değer görülen bu yazı, Oles ve Die Zeit gibi iki önemli Avrupa dergisi tarafından da alındı. Ama o sırada bizim iktisat vekaletimiz bazı önemli çelişmeler içindeydi. Bir taraftan 5 yıllık planlara giderken, diğer taraftan çeşitli kanun engelleriyle sanayinin, bilhassa özel teşebbüsün kösteklenmesi neticesine varan bir sistem içinde bunu almıştı. Sanayileşme hareketleri. 1930-1939 arasında Türkiye'de sanayi ve sanayileşme hareketlerini başlıca olarak şöyle bir sıralama dahilinde gözden geçirmek mümkündür. 1. Devletçilik hareketinin icablarına uygun olarak devlet sanayileşme programı alanındaki hareketler. 2. Özel sanayileşme alanındaki hareketler. 3. Sanayileşme işlerindeki mevzuat. Devletçilik hareketleri çerçevesine giren sanayileşme hareketlerinin başlangıç şartları, ilk 5 yıllık plan ve bunu takip eden program safhaları bu kitapta daha önce verilen devletçiliğe yöneliş bahsinde özetlenmiştir. Burada aynı gelişmeleri tekrar etmeyeceğiz. Yalnız o bahiste program konularının tatbik işlerine, realizasyon safhalarına değinilmemişti. Burada devlet programları dahilinde 1939 yılına kadar kurulma safhasında geçen veya kurulan esaslı devlet işletmelerini işaretlemekle yetineceğiz. 1933 Ocak ayında tamamlanıp iktisat vekilliğince baş vekalete gönderilen 1. 5 yıllık sanayi programı vekaletin 17 Nisan 1934 tarihli yazısı ile Sümer Bank'a tebliğ edilmiş ve dolayısıyla Mayıs 1934'ten itibaren uygulama mevkiine girmiştir. Bu programla ele alınan sanayi kolları daha önce özetlenmişti. 80 milyon lira kadar bir maliyet tahminine dayanan bu ilk tesisler için 3 Haziran 1933'te ve 20 milyon liralık itibari bir sermaye ile kurulan Sümer Bank vazifelendirilmiş bulunuyordu. Finansman kaynağı hükümet tahsisleri olacaktı. Tabii işe el atıldı ve program şöyle gelişti. 13.8.1934'te Bakırköy Bez Fabrikası tepsiyi işe açıldı. 25.1934'te Kayseri Pamuklu Dokuma Kombinası'nın temeli atıldı. İşletmeye açılış tarihi 16.9.1935'ti. 14.8.1934'te İzmit 1. Kağıt Fabrikası'nın temeli atıldı. Açılış 6.9.1936. 29.1934'te Ereğli Mensucat Kombinası'nın temeli atıldı. Açılış 4.4.1937. 24.8.1935'te Nazilli Basma Fabrikası'nın temeli atıldı. Açılış 9.10.1937. Gemlik Suni İpek Fabrikası'nın temeli 28.11.1935'te atıldı. Bu tesisin işe açılış tarihi 1-2-1938'dir. Bursa Merinos Fabrikası'nın temel atma tarihi 28-11-1935'ti. Fabrika 2-2-1938'de işe açıldı. İzmit Kağıt Sitesi'nde Odun ve Selüloz Kağıt Hamuru Fabrikası'na 6-11-1936'da başlandı. 24-7-1944 ve 17-8-1945 tarihlerinde bu üniteler tamamlandı. Karabüklü Demir Çelik Fabrikaları'nın temel atma tarihi 3-4-1937'dir. Devamlı genişleme halinde bir sanayi ünitesi olan bu tesisin ilk yüksek fırını 9-9-1939'da ateşlendi. Malatya Mensucat Fabrikası için ilk kazma 25-5-1937'de vuruldu. 1947 başlarında işletme harekete geçirildi. İzmit'te klor, sütkostik, karabük süperfosfat, hamızlı kibrit, keçi borlu kükürt, Isparta gül yağı gibi program tesislerinin bir kısmı 1940'tan sonra işe başlayabilmekle beraber hepsi tamamlandı. Birinci 5 yıllık sanayi programına ilave edilen Sivas Çimento Fabrikası'nın temel atma tarihi 20.9.1938 ve işe başlama tarihi 5.6.1943'tü. Hülasa ilk 5 yıllık sanayi programı ile ona ilave edilen projeler 1939'da başlayan 2. Dünya Harbi'nin meydana getirdiği engellere rağmen işletme sahasında yerlerini aldılar. Bunlar ilk genel hesap neticelerine göre devlete 90 milyon lirayı aşan bir bedelle mal oldu. Ama hepsi karlı, hepsi verimli çalıştılar ve hala öyle çalışırlar. Birinci 5 yıllık sanayi programında devlet planlaması dışında bırakılmakla beraber devlet iştirakiyle kurulan ve jestiyonu da fiilen devlete ait olan önemli bir sanayi koluna ayrıca değinmeliyiz. Bu sanayi kolu şeker sanayidir. Cumhuriyet Türkiye'yi şeker sanayinden de mahrum olarak aldı. Gerçi imparatorluk devrinde şeker sanayi kurulması için bazı teşebbüsler olmuştur. Bu teşebbüslerin hikayesi 1840 yıllarına kadar iner. Ama memleketin gümrük esareti, kapitülasyon kayıtları, kurulacak sanayi, himaye imkanlarından mahrumiyet bu teşebbüslerin hepsinin neticesiz kıldı. Bu konuda Türkiye Şeker Fabrikaları Neşriyatı'ndan olan 30. yılında Türkiye Şeker Sanayi isimli eserde 1420 sayfa ilgi çekici ve tarihi değerli vesikalar verilmiştir. Cumhuriyetten sonra Türkiye'de şeker sanayi kurulması teşebbüslerine hemen geçildi. İlk teşebbüsler denebilir ki Cumhuriyet'le beraber Uşak'ta ve Trakya bölgesinde başladı. Her iki teşebbüs de halk teşebbüsü veya halkın iştiraki şeklinde gelişti. Mesela Uşak'ta Molla Ömeroğlu Nuri Efendi adında basit bir halk çocuğu, Uşaklılar arasında daha meşrutiyet yıllarından beri bir rüya gibi yaşayan bir şeker fabrikası kurmak işine köy köy gezerek önder oldu. Halk içinden gelen ve halk için kurucu bir idealizmin cezbeli dervişleri gibi gecesini, gündüzünü memleketine bir fabrika kurmak emeline vakfeden Nuri Efendi ve arkadaşları tek tek birikebilen liralarla Uşak'ta Aybek Mahallesi Cemiyeti Hayriyesi adını taşıyan bir mahalle hayır derneğini Uşak Terakki Ziraat Şirketi haline koyarak sanayi kurmaya yöneldiler. Bizde 1923-1930 devresine hakim olan serbest teşebbüs, ümit ve çabasının en kahraman önderleri bunlar gösterilebilir. Alpulu Şeker Fabrikası da İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi tarafından yani özel bir teşebbüs eliyle kurulmakla beraber bu teşebbüste önderler üst kademede müteşebbislerdir. Kaldı ki mesela İş Bankası'nın kuruluşu %68 nispetinde iştiraki, Trakya İl ve Kaza Özel İdarelerinde sembolik miktarlarda iştirakine rağmen işe zaten güçlü bir karakter veriyordu. Uşak Fabrikası bir kalk İşi olmak karakterini tabii uzun zaman muhafaza edemedi. Mali ve teknik zorluklar işin nihayet evvela Sümerbank'a, daha sonra da Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ni devrini gerektirdi. Şeker sanayi sahasında Uşak'ta 6-11-1925'te temel atılarak fabrika 19-12-1926'da işletmeye açıldı. Alpulu'da ilk kazma 22-12-1925'te vuruldu. 26-2-1926'da işletmeye geçildi. Eskişehir fabrikasının temeli 1 Şubat 1933'te atıldı ve fabrika 6-12-1933'te çalışmaya başladı. Bunlara 7-10-1933'te temeli atılan ve 26-9-1934'te işletmeye geçen Turhal fabrikası katıldı. 1923'te 50 bin ton kadar şeker ithal ediyorduk. 1930'da İhtiyaç 75 bin ton oldu ve bunun 63 bin tonu dışarıdan ithal edildi. 1939'da ihtiyaç 120 bin tonu buldu ve bunun 95 bin tonu memlekette istihsal edildi. Ondan sonra ve 1938'in 44 bin tonluk ithalatı müstesna olmak üzere ihtiyaç hemen kamilen dahilden karşılandı. Kuruluş disiplini ve bu sanayinin gerekli kıldığı ziraat teşkilatının disiplin ve çalışma hünerliliği bakımından Türkiye'de şeker sanayi 1938'den önceki devrenin en başarılı iş kolu olarak zikredilebilir. Kuruluş ve işletme başarısını böylece belirtmekle beraber bu teşebbüsün etrafında dikkat çeken bazı affairiste iş ve menfaat hareketlerine de ileride birkaç misale temas edeceğiz. F. Dağ sanayi. Dağ sanayi ile maden işletmeciliğini kastediyoruz. 1923'ten önce Türkiye'de maden işletmeciliği yabancı şirketlerin elindeydi. Cumhuriyetten sonra ve daha önce değindiğimiz gibi 1930 öncesi devrinde kurulan Sanayi ve Maden Bankası olumlu sonuç vermedi. Bunun üzerine ve 14.06.1935 tarihinde 2805 sayılı kanunla kurulan Etibank, Türkiye'de devlet eliyle maden cevherleri ve yatakları üzerine çalışmak, bunları işletmek, petrol aramak, elektrifikasyon işlerine girişmek ve her nevi banka muameleleri yapmak için kuruldu. Bu kuruluş mesut bir kuruluş oldu. Birinci 5 yıllık planda ve o zaman böyle bir müessese olmadığı için programa maden işletme konuları alınmamıştı. Etibank teşekkül edince ve ikinci 5 yıllık sanayi planı mevzuları arasında onun da iş ve faaliyet konuları hedeflendirildi. Bunların başlıcaları şunlardı. 1. Madencilik, şark kromları, Kuleman ve civarı yatakları, ferrokrom sanayi, Kütahya'da kromit, ergani bakır, kuvars ham bakır, tükenmiştir, murgul bakır, simli kurşun, bilhassa Balkar'da, demir. 2. Maden kömürü, Ereğli kömür havzası, Kütahya lintleri, Etibank'a zengin lignit serveti olarak daha sonra Tunçbilek, Değirmisas, Soma havzaları verilecektir. 3. Mıntaka elektrik santralleri, Zonguldak Mıntaka Santrali, Çatal Ağzı, Kütahya Mıntaka Santrali, bilahare bu iş alanı pek çok genişletilecektir. 4. Ev yakıtı sanayi, 5. Toprak sanayi, çimento ve şamot, ateş tuğlası gibi. 6. Gıda maddeleri sanayi, ekmek, et kombinaları, tasir ve meyve sanayi. 7. Kimya sanayi, soda, morfin, gül yağı, gliserin sanayi ve petrol rafinerileri. Sentetik benzin sanayi, azot sanayi, Kütahya ve İzmit'te. 8. Mihaniki sanayi, makine ve madeni eşya, ölçü aletleri sanayi, kalay sanayi, boru sanayi. 9. Denizcilik sanayi ve işletmeleri, deniz liman işletmeciliği, sünger ve balık sanayi. Görülüyor ki Etibank'a ilk ağızda yükletilen hizmet hedefleri çok geniş ve çeşitliydi. İkinci 5 yıllık sanayi programı tatbik sahasına girmeyip yerine ikinci 4 yıllık sanayi programına gidilince bankanın bu hizmet alanları da daha rasyonel bir çerçeveye girdi. Ve o zaman Etibank bahçıcı olarak şu vazifelerle görevlendirildi. 1. Madencilik, şark kromları, ergani, kuvarsan, murgul bakır madenleri, krom ve bakırdan başka madenler. 2. Maden kömürü ocakları, Ereğli Zonguldak kömür, Kütahya Değirmisas tavşanlı lignit işletmeleri. 3. Mıntaka elektrik santralleri, Zonguldak, Kütahya. 4. Ev yakıtı sanayi. 5. Hafif maden fabrikası, alüminyum ihtiyat kaydı ile. 6. Çatal Ağzı limanı, tesis ve teçhizi. Daha sonraları bu konular ilave ve tadillerle çok değiştirilmiş ve fakat bu tadiller daha ziyade 1930 sonrası veya İkinci Dünya Harbi sonrası devrelerini ilgilendirdiği için burada ayrıca üstünde durulmamıştır. Görülüyor ki 1930-39 devresi devletin sanayi ve maden işletmeciliği anlamlarından çok genişledi. Düşünce ve araştırmalarla çeşitli tecrübe veya fiilen tatbik ve inşa faaliyetlerine sahne olmuştur. Cihan iktisadi buhranını takip eden, fiyatların düştüğü, ihracatın azaldığı, bütçelerin zayıfladığı, yabancı teknik ve mali yardımlarının olmadığı ve fazla olarak devletin bilhassa eski Osmanlı borçları ödemeleri ve bir taraftan da demir yollarının inşası ve devralınması gibi külfetli işlerle güç durumda bulunduğu bir devrede el atılan bu sanayi ve maden elektrifikasyon vesaire işlerini verirken Atatürk devriminin ve İsmet Paşa iktidarının tahammül etmek zorunda kaldığı güçlükleri de belirtmiş olduğumuzu sanıyoruz. Yarınki nesiller başarı ve başarısızlıkları ile fakat hiç şüphe yok ki büyük zorluklar içindeki çetin, azimli ve nümayişsiz mücadeleleri ile bu devri daha derinden değerlendirmek lüzumunu ve vazifesini duyacaklardır.